Bölüm 59, ayrım 59, sayfa 401. Şimdi önemli olan tek soru şuydu. Komadayken neler yaşamıştı? Hiçbir şey hatırlamadan mı geri dönmüştü yoksa tam tersine kalıcı bir deneyim mi yaşamıştı? Aslında cevabı almıştım. Lori bir şeyler görmüş demişti. Bayım, uçuşunuz anons edildi. Uyumsuz adımlarla hostesi uçağa alınacağını salona kadar izledik. Pasaport, boarding kart, her hareketimiz nakavt olmuş bir boktör canlılığındaydı. Ve bu durum kabinde koltuklarımıza oturana dek sürdü. Hostes güvenlik kurallarını açıklarken biz çoktan uykuya dalmıştık. Haftalardan beri adam gibi otel yüzü görmemiş iki seyyah. Frankfurt'ta yeniden iki hayaleti oynadık. Transit yolcusu iki hayalet. Bu kez first class salonu yeniydi ve koltuk altlarında da her alt tribünlerle iş adamları oturuyordu. Manon'u bir koltuğa tuttum ve yiyecek bir şeyler bulmaya gittim. Kola, kahve, çerez. Artık ne kahve ne de yiyecekleri el sürdük. Sadece kolayla yetindik. Birkaç saat sonra Paris'in ışıkları üzerinde süzülüyorduk. Lombo'da doğru eğildim ve geceye soğuğa, başkentin üzerindeki kirliliğe yeniden kavuştum. Ancak camdan buradaki soğuğun Krakow'daki soğukla aynı olmadığını hissedebiliyordum. Saat 19.00, bir cuma akşamı. Otoyol takın takıştı. Şiddetli bir yağmur vardı. Taksinin camını açtım ve derin bir soluk aldım. Islak çimento ve egzoz gazı kokuları ve su birikintilerine vuran yağmur damlalarının gürültüsü ve arabaların içinde kas katı hareketsiz duran sürücüler. Araba Debeleyme sokağına varınca yeni evli biri gibi içimi sıkıntı kapladı. Manon'un bu yeni hayata tepkisi ne olacaktı? Ya evime? Hiç Paris'e gelmemişti. Onu açık hava merdivenime nezaketle buyur ettim. Kibarca gülümseyerek basamaklara yöneldi. Hala şoktaydı. Krakow'daki şiddet muhtemelen küçük bir kızken başına gelen o korkunç olayı hatırlatmıştı. Ben bile hala kendime gelememiştim. Yine de korku ve canavarların arasında farklı bir duygu daha vardı. Tuhaf bir uyuşukluğun yanı sıra coşku, nedensiz bir tahrik. Aşk mı acaba? Manon salondaki kanepeye oturdu. Çay teklif ettim, istemedi. Alkol? Hayır. Şaşkın bir hali vardı. Ceketime bakıyordu. En zor kısmı şimdi başlıyordu. Hemen Otel Doğu'ya gitmemiz gerektiğini ona söylemem lazımdı. Tepkisi beni şaşırtmadı. Seninle geliyorum. Krakow'dan bu yana ilk kez üç kelimeyi bir arada kullanıyordu. İmkansız diye onu ikna etmeye çalıştım. Paris'te bazı düzenlemeler yapmam lazım seni korumak için. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Karşısında diz çöktüm ve ellerini tuttum. Bana güvenmelisin. Gülümsedi. İçim bir sıcaklık kapladı. Mırıldandım. Seni korumama izin ver. Seni cümleyi tamamlayamadım. Yüzümü ellerinin arasına aldı ve ağzıyla dudaklarımı kapattı. Sıcaklık tüm vücuduma yayıldı. Tüm hayati fonksiyonları beni terk etmişti ve bu bugüne dek tattığım en hoş bir duyguydu. 2 saat sonra Otel Doğu'ya doğru gidiyordum. Biraz önce yaşadıklarım hala hafızamdaydı. Manon, vücudumda dolaşan elleri, kanımın ritmi, son anlarımız, bedenimin en hassas, en bilinmedik noktalarına dokunuşu. Aşkın akupunkturu. Lüks Cyberus'u başka bir servise almışlardı. Zayıf, yeşil ışıklar, kağıt önlükler yoktu. Uzun bir koridor boyunca, camlı kapılar boyunca büyük odalara açılıyordu. Odalarda tüplere, borulara ve makineye bağlı hastalar çiğ neon ışıklarının altında yatıyorlardı. Koridorda yürürken nihayet şimdiki zamana dönmüştüm. Luke'u yeniden bulacaktım. Hem hayattaydı hem de bilinci yerindeydi. Onu camın ki ardında görünce bağırmamak için kendimi zor tuttum. Hala burnunda boru, boynunda ve şakaklarında elektrotlar vardı ve biraz daha zayıflamıştı. Ama gözleri açıktı. Ona doğru ilerledim. Heyecanla iki elini birden tuttum. Dostum ben ne kadar... Onu gördüm. Sustum. Sesi sadece bir soluktu. Yeniden mırıldandı. Onu gördüm Matthew, şeytanı gördüm. Bölüm 5. Luke. Bölüm 94. Şimdi gözlerinizi kapatınız. Luke gövdesi çıplak bir şekilde hafifçe eğik bir koltukta oturuyordu. Kadınmış kafasına beyin dalgalarının ritmini kaydetmek için yüzlerce elektrot yapıştırılmıştı. Göğsünde de kalp atışlarını, kalp kas gerilmeni, derinin galvanik yanıtlarını yani İngilizcesi olarak GSR, galvanik skin response olan bu teknik en üst derinin yaydığı elektrik mikrodalgalarını saptamakta kullanıyordu. Bunları ölçmek için patchler vardı. Gevşeyiniz, yavaş yavaş bedeninizin farkına varınız. Sol kolunda kan basıncını ölçmek için bir manşon takılıydı. Parmaklarından birine bağlı enfraruj bir pens vücudun oksijen seviyesini ölçüyordu. Bu aygıtlar deney boyunca sadece ondaki fizyolojik gelişimi ölçmekle değil, aynı zamanda da herhangi bir tehlikeyi önceden saptamak için kullanılıyordu. Luke komadan çıkınca genel durumu da iyi sayılmazdı. Kol ve bacaklarınız gevşedi, kaslarınız yumuşadı, vücudunuzda ufak bir gerginlik kalmadı. Ziyaretimden birkaç gün sonra Luke hipnoz altında ve tanıkların önünde psişik yolculuğunu yeniden yaşamak istemişti. Bir kez daha beyninde öbür tarafa geçmeyi ve her ayrıntının yazılı olarak saptanmasını arzuluyordu. Eric Thriller onu otelde öde tedavi eden doktor reddetmişti. Son derece riskliydi. Ama Luke ısrar etmiş ve Bijou Hastanesi servis şefi Pascal Zucca adında bir psikiyatrist olumlu görüş belirtmişti. Ona göre seansın sağaltıcı bir etkisi bile olabilirdi. Böyle bir boşalım, Luke'un travmasını aşmasını da sağlayabilirdi. Thriller pes etmişti. Ancak tek şartı vardı. Her şey onun servisinde, onun gözetiminde, otelde orada yapılacaktı. Şimdi elleriniz, ayaklarınız ağırlaşıyor. Günlerden 14 Kasım Perşembe'ydi. Kontrol kabininde camın arkasında bir çamaşır gibi beyaz, peşlerin ve kabloların arasında kaybolmuş en iyi dostumu izliyordum. Parlak metal lambirili, zemini ses geçirmez, linolyum kaplı, bomboş bir odanın tam ortasına yerleştirilmişti. Sol tarafında tekerlekli bir masanın üzerinde ilaç ampulleri, şırıngalar ve elektrikli bir şok aleti duruyordu. Luke'un tam karşısında da beyaz önlüğü ve geniş omuzlarıyla Pascal Zucca sırtı bize dönük bir şekilde duruyordu. Birçok kamerada olan biteni kaydediyordu. Kabinin içinde hareketsiz duran yanındaki kişiliğe doğru döndüm. Yargıç Colin McNan Besançon'dan gelmişti. Yanında Eric Thriller monitörleri kontrol ediyordu. Biraz ötede savcılık tarafından uzman olarak getirtilmiş, adını tanımı anlayamadığımız bir psikiyatrist vardı. Neyin uzmanı? Bu seans bir maskaralıktı. Bu üçünün arasında narkotik şube müdürü Levine Port duruyordu. En iyi adamlarından birinin neler yapıldığını görmeye gelmişti. Biraz daha geride Magna'nın zabit katibi not alıyor, hemşireler kontrol monitörleri ve bilgisayar klavyeleriyle ilgileniyorlardı. Ancak işlerinde en dikkat çeken, Luke'un özel davetlisi olarak gelmiş, en sağda ayakta duran adamdı. Kendisi pederast olarak tanıtılmıştı. Paris Başpiskoposluğundan, şeytan çıkarma ayininden sorumlu bir sahipti, rahipti. Aynı zamanda da Katolik Kilisesi'nin papalık ve Roma temsilcisiydi. Siyahlı adamın elinde kırmızı bir küçük kitap vardı. Roma Kilisesi ritüeli. Luke'un hepimde böyle bir çılgınlığın etrafını bir araya getirdiğine inanamıyordum. Ayaklarınız zemine gömülüyor, parmaklarınız uyuşuyor. Kahkahalarla gülmek istiyordum ancak bu da olmazdı. Magnum ile zabit katibinin varlığı Budist savcılığın bu tanıklığı ciddiye alındığının da ispatını gösteriyordu. Simonis cinayeti ezoterik eğilimlere sahip Fransa'nın tek sorgu yargıcına miras kalmıştı. Luke Tiberius'un halüsinasyonlarına en az itibar edecek tek kişiye. Bilgi toplamıştım. Fransa'da hipnoz altında alınmış tanık ifadesinin hiçbir önemi yoktu. Fransız kanununa göre bir tanık kendi özgür iradesiyle ve baskı altında olmadan ifade vermeliydi. Telkinde bulunulmadan veya gerçeklik sendromu da, terimi de dahil hiçbir şey verilmeden. Yine de Corinne Magnan buradaydı ve katibi her şeyi not alıyordu. Luca mırıldandı. Sesi nerede olduğu anlaşılmayan mikrofonlardan kabine ulaşıyordu. Bu ağırlığı vücudunuzun her yerinde hissediyorsunuz ve her bir katınıza vücudunuzun her noktasına ulaşıyor. Luke koltuğuna iyice büzülmüş gibiydi. Hiç bu kadar zayıf ve çaresiz olmamıştı. Yer yer pasrengi lekelerle kaplı teni neredeyse saydam bir görünüm almıştı. Sanki tüm organlarını çalışırken görmek mümkündü. Aklıma plancedeki yaratıklar geldi. Hemen kafamdan sildim. Ağırlık ışığa dönüşüyor. Ruhunuzu ve bedeninizi kaplayan bir ışık. Başka hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ağırlık ışık tamamen içinizi dolduruyor. Luke ağır ağır nefes alıyordu. Gözleri kapalıydı. Sakin görünüyordu. Işık mavi. Onu görüyor musunuz? Evet. Mavi ışık bir ekran. Biraz önce de resimleri, anıları orada bıraktınız. Sesimi duydukça görüntüler birbiri ardına gelecek. Anlaştık mı? Evet. Psikiyatri birkaç saniye bekledi. Sonra devam etti. Resimleri görüyor musunuz? Luke cevap vermedi. Psikiyatri cama doğru döndü ve Truller'a işaret etti. O da hemşireliğe seslendi. Sonra nörolog konsoldaki mikrofona fısıldar gibi konuştu. Luke'a bir kulaklık vardı. Her şey yolunda. Psikiyatri tasvip etti. Öne doğru eğildi. Sonra kafasını kaldırdı. Luke, görüntüler orada mı? Luke yavaşça kafasını salladı. Sesimi takip edeceksiniz ve resimleri tanımlayacaksınız, tamam mı? Yeniden başıyla evet dedi. Ne görüyorsunuz? Su. Su mu? Kabinde bir şaşkınlık oldu. Sonra herkes anladı. Nehir. Yolculuk başlıyordu. Bölüm 95. Daha açık olabilir misiniz? Nehrin kenarındayım. Ne yapıyorsunuz? İlerliyorum. Ağırlıklar orada. Hangi ağırlıklar? Taş ağırlıklar. Kemerimde. Suya giriyorum. Her duyguyu hissediyordum. Soğuk iliklerime işliyordu ama aslında iliklerime işleyen dokun fanatizmiydi. Aralık 2000'de Lilas'taki başarısız bir suç üstünden dönerken onu arabasında görmüştüm. Bana Aziz Juan de Cruz'dan bir alıntı yapmıştı. Ölmemek için ölüyorum. Son kurban. Şeytanla son randevu. Neler hissediyorsunuz? Hiçbir şey. Nasıl yani? Soğuk her şeyi yok ediyor. Devam ediniz. Vücudum suyun içinde hissizleşiyor, ölmek üzereyim. Sesimi takip ediniz Luke. Bana olanları tasvir ediniz. Kısa bir sessizlikten sonra Luke mırıldandı. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Daha yüksek sesle lütfen. Nehir bana doğru geliyor. Su ağzımı yoluyor. Ben... Luke sanki bu suyun boğazına kaçmasını engellemek ister gibi dudaklarını ısırdı. Yeniden sessizlik. Kabinde gerilim artıyordu. Her birimiz onunla birlikte suya gömülüyorduk. Luke, bizimle birliktesiniz. Sessizlik. Luke hiç hareket etmiyordu. Kabloların tellerinin altında yüz hatları taşlaşmış, kireç gibi bembeyaz olmuştu. Luke Triller'a döndü. Kulağına takılı mikrofona konuştu. Kaç oldu? Nörolog bir deniz gibi dibi sonarı gibi bip sesleri çıkaran monitöre bir göz attı. 38. Eğer kalp ritmi düzelmezse bırakıyoruz. Luke yeniden denemeye de bulundu. Luke cevap veriniz. Triller konsoldaki mikrofona doğru eğildi. 32. Durduruyoruz. Bırakın. Kahretsin. Nörolog kapıya doğru yöneldi ve salona geçti. Herkesin bakışları kontrol monitöründeydi. Ekrandaki dalgalanmaların yerini düz bir çizgi almıştı ve sürekli bir ıslık sesi duyuluyordu. Luke zihninde ölümünü yeniden yaşamış ve bir kez daha ölme noktasına gelmişti. Hemşireler de Trull'un peşinden salona girmişti. Hepsi tekerlekli masanın çevresinde toplanmıştı. Nörolog Luke'un koltuğuna bakarak hemşirelere bağırdı. Adrenalin 200 miligram. Luke'a doğru eğilmişti. Sürekli yenileyip duruyordu. Bana cevap veriniz Luke, sesimi takip ediniz. Kabinde elektrokardiyogram bir çaydanlık gibi ıslık çalmaya devam ediyordu. Önlüklerin ışırtısı mikrofonlardan bize kadar ulaşıyordu. Biz de kabinde ne yapacağımızı bilemeden dolanıp duruyorduk. Luke bağırdı. Luke, bana cevap veriniz. Turulu tek bir omuz darbesiyle onu kenara itti. Çekil tanrım, kaybediyoruz. Enjeksiyon çabuk. Bir hemşire şırıngayı doktora uzattı. Diğerlerinin ellerinde elektroşok makinelerinin bantuzları vardı. Trull'u soyup sayıyordu. Tanrı'nın cezası. Başaramadın, ölüyor. Luke hala Luke'un kulağına eğilmiş, bileklerine yapışmıştı. Luke, bana cevap veriniz. Buradayım. Hepimiz donduk. Luke'un üzerine eğilmiş halde Trull'un şırıngası havada, hemşireler ağızları açık bir şekilde. Kabinde elektrokardiyogramın bipleri yeniden başlamıştı. Hipnotçu soluk soluğaydı. Luke, beni duyuyor musunuz? Hemen cevap vermedi. Başı arkaya kaykılmış görünmüyordu. Derinden bir ses duyuldu. Sizi duyuyorum. Luke, kabine dönmesi için Trullo'ya işaret etti. Nörolog istemeye istemeye salondan çıktı. Hemşireler ellerindekileri sessizce tekerlekli masaya bıraktılar ve Trullo'nun peşinden salondan çıktılar. Herkes kabindeki yerini almıştı. Hipnoz yeniden başlıyordu. Neredesiniz Luke? Neredesiniz? Yani şu anda. Bedenimi terk ettim. Ses sanki çok uzaklardan geliyordu. Luke cevap vermedi. Şüphesiz kafasını toplamaya çalışıyor ve bizlerle aynı sonuca varıyordu. Ölüme yakın deneyim başlamak üzereydi. Ne görüyorsunuz? Kendime. Kendimi görüyorum. Suyun dibinde. Bir kayaya doğru sürükleniyorum. Neler hissediyorsunuz? Yani vücudunuzu terk ettikten sonra demek istiyorum. Havada asılı gibiyim. Sanki yüzüyorum. Yer çekimi yok. Bir ışık görüyorum. Işığı tanımlayınız. Beyaz, geniş, sonsuz. Kabinde bir rahatlama oldu. Işık klasik bir sanrının işareti. Kabus sona eriyordu. Ancak Luke birden doğruldu. Kayboluyor. Ben... Alçak sesle konuşmaya başlamıştı. Sadece bir nokta, bir toplu iğne başı, tünelin ucunda. Ondan uzaklaştığımı hissediyorum. Büyük bir hızla. Ben... Luke hırıltılı bir ses çıkardı. Sesi cızırtılıydı. Uzaklaşıyorum. Her yer karanlık. Ben... Hayır, bekleyin. Zorlukla yutkundu. Kafasını sağdan sola çevirdi. Kesik kesik nefes alıyordu. Acı çekiyor gibiydi. Işık geri geliyor. Kırmızı. Daha iyi bakınız. Daha iyi bakınız. Bu ışığı tanımlayınız. Donuk, belirsiz canlı. Nasıl? Yanıp sönüyor. Bir far bir sinyal gibi mi? Hayır, çarpıyor. Bir kalp gibi. Kabinde bir sessizlik vardı. Hepimiz etkilenmiştik. İçerideki basınç camı parlatacak kadar. Gözlerim Luke'un parmağının çevresindeki parlak kırmızı ışığa takıldı. Sanki sözünü ettiği ışığı somutlaştırıyordu. Beni çağırıyor. Işık beni çağırıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ona doğru gidiyorum. Bir koridorun içinde havada yüzüyorum. Koridor, onu tarif ediniz bana. Duvarları canlı. Yani? Luke alaycı bir kahkaha attı. Sonra sırtı acıyormuş gibi arkaya doğru kasıldı. Duvarlar. Duvarlar yüzlerden oluşmuş. Karanlığa sinip gizlenmiş yüzler. Saldırmaya hazır. Açı çekiyorlar. Çığlıklarını duyuyor musunuz? Hayır. İnliyorlar. Canları yanıyor. Ağızları yok. Yaralar var. Dante'nin dizelerini düşündüm. Bitmez tükenmez iniltilerinin duyulduğu acı dolu felaketler vadisi. Vatikan'daki tanıdık ifadeleri düşündüm. Luke amacına ulaşmıştı. Cehennemi bir nevdeye yaşayarak. Bir ışıksız olmuştu. Hala kırmızı ışık görüyor musunuz? Diye ısrarla sordu Luke'a. Yaklaşıyor. Ya şimdi? Luke cevap vermedi. Alnında biriken terler parlıyordu. Luke ne görüyorsunuz? Sanki kabinin içinde bir korku, koku yayılıyordu. Kafur ve bok karışımı, yakıcı bir ilaç kokusu. Hemen tanıdım. Malaspina'daki Agostina'nın kokusu, Luke yeniden bir kahkaha attı. Psikiyatri sesini yükseltti. Ne görüyorsunuz? Luke sanki bir şey okumak ister gibi elini uzattı. Sesi iyice kısılmıştı. Zorlukla duyuluyordu. Kırmızı ışık, bir duvar, buz veya lav, bilmiyorum. Arkasında kımıldayan şekiller var. Nasıl şekiller? Gidip geliyorlar. Duvara çok yakınlar. Sanki yüzüyorlar. Buz gibi bir suyun içinde. Altında yakıcı, çok sıcak bir şeyin olduğunu da hissediyorum. Sanki bir keratin içi gibi. Katıksız bir acıyı içeren buzdan bir kabuk. Can çekişen ruhları barındıran kırmızı bir magma. Luke'un krateri sanki sonsuz zamana bağlı olmayan ve dolup taşan bir dünyaya açılan bir kapıydı. Bu dünya cehennem miydi? Bana ne olduğunu anlatınız. Parça parça bile olsa ayrıntılar. Görüyorum. Bir yüz. Yanıyor. Isısını hissediyorum. Ben. Bana yüzü tarif ediniz. Luke, dikkatinizi toplayınız. Yapamıyorum. Sıcağı ve soğuğu hissediyorum. Ben. Sesimi izleyiniz ve gördüğünüz şeye yoğunlaşınız. Luke koltuğunda kıvranıyordu. Kafatasının çevresindeki kablolar titreşiyordu. Yüzünde tikler oluşuyor. Korkuyla yeniden sıçrıyordu. Sesimi takip ediniz Luke. Gözler. Burnun arkasında kızarmış gözler var. Luke ağlamak üzereydi. Suratı yaralı. Kan görüyorum. Dudakları parçalanmış. Elmacık kemikleri yarılmış. Ben. Devam ediniz. Hep sesimi takip ediniz. Kafası arkaya devrildi. Ölü gibi hareketsizdi. Luke. Gözleri açıktı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Ama gülüyordu da. Acı çekiyor. Hatta korkuyormuş gibi hali yoktu. Yüz hatlarında bir ferahlama vardı. Rönesans dönemi aziz portrelerini andırıyordu. Başlarının üzerinde hali olan azizleri. Ne oluyor? Katıla katıla gülmeye başladı. Kötücül bir gülüştü bu. O burada. Sanki odanın içine ne olduğunu anlaşılamayan bir koku girmişti. Çürük koktu ve sanki gittikçe yoğunlaşıyordu. Diğerlerine baktım. Corinne Magnan titriyordu. Levin Poe ensesini ovalamaya başlamıştı. Rahip Kas şeytan çıkarıcı Roma Kilisesi rutinini açmaya hazırlanıyordu. Luke, o kim? Kimden söz ediyorsun? Bu tür sorular sormayın. Luke'un sesi birden değişmişti. Bir hırıltı yandırıyordu. Psikiyatr ısrarla sormaya devam ediyordu. Gördüğünüz şeyi bana tanımlayınız. Luke sırıttı. Çenesi aşağı düşmüştü. Tepesine dikilmiş Luca'ya nefret dolu gözlerle bakıyordu. Size söyledim, bu tür sorular sormayın. Luca biraz daha eğildi. Gerçek savaş başlıyordu. Seçme şansınız yok Luke. Sesimi takip ediniz veya ve buz veya lav katmanın ardından gördüklerinizi bana tasvir ediniz. Luke'un suratı asıldı. Yüzü şimdi çirkin, soğuk ve iticiydi. Yüz hatlarına düşmence bir ifade yerleşmişti. Sadece buz, dedi soluk gibi. Başka? Koridor, sadece koridor. Karanlık, çıplak. İçinde bir şey var mı? Bir adam. Nasıl bir adam? Yavaşça fısıldadı. Yaşlı bir adam. Luca bizim taraftan cama doğru döndü. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Biz de ne olduğunu anlamamıştık. Hepimiz şeytanın bildik görüntüsünü duymayı bekliyorduk. Boynuzlar, teke, çatallı kuyruk. Nasıl giyinmiş? Kapkara. Üzerinde siyah bir kıyafet var. Karanlıkla bütünleşmiş. Saçakları dışında. Saçakları mı? Parlıyor. Başın üstünde ışıldayan, elektrik yayan saçları var. Kabinin içinde huzursuzluk artıyordu. Bok kokusu gitgide kendini daha fazla hissettiriyor, hava ağırlaşıyordu. Yüzünü tarif ediniz. Teni beyaz, çok solgun. O bir albino. Yüz hatları neye benziyor? Bir sırıtma. Suratı bir sırıtmadan ibaret. Dudakları diş etlerine kadar aralanmış. Beyaz diş etleri. Teni ışık görmemiş. Luke şimdi mekanik bir sesle konuşuyordu. Soğuk ve duyarsız tonda. Gözleri nasıl? Buz gibi, acımasız, kanlı veya kor gibi kıpkırmızı, bilmiyorum. Ne yapıyor, hareketsiz mi? Luke yüzünü buruşturdu. Surat ifadesi koridordaki adamın bir yansıması gibiydi. Sanki ruhunun derinliklerindeki davetsiz misafirin yansıması. Dans ediyor, karanlıkta dans ediyor ve başın üstündeki saçlar parlıyor. Ya ellerini görüyor musunuz? Çengel gibi, karnının üzerine birleştirmiş, sırıtan yüzüne yamuk ağzına benziyor. Her şey onda son derece cansız. Luke gülümsedi. Ama dans ediyor. Evet, sessizce dans ediyor. Kötü onda vücut buluyor. Bu onun doğasında var. Sizinle konuşuyor mu? Luke cevap vermedi. Vücudu yay gibi gerilmiş, boynunu uzatmıştı. Sanki bir şeye kulak kabartıyor gibiydi. Ancak Luke'yı dinlemiyordu. Ama yaşlı adam kulağının dibinde bağırmaya devam ediyordu. Size ne söyledi? Size söylediği şeyi tekrar ediniz. Luke anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Luke sesini biraz daha yükseltti. Tekrar ediniz. Bu bir emirdir. Luke şiddetli bir acı çekiyormuş gibi kafasını kaldırdı. İhtilaç halindeydi. Sesi zorlukla çıktı. Dinahovere Avadona. Ulur gibi bağırdı. Dinahove Avadobana. Kabinde herkes donup kalmıştı. Pis koku, soğuk, artık kimse yerinden kıpırdayamıyordu. Herkes buradaki yabancı varlığı hissediyordu, biliyorum. Bunun anlamı nedir diye sormaya çalıştı Luke'a. Bu cümle ne anlama geliyor? Luke bir deli gibi gülmeyi kesti. Sesi duyulmaz oldu. Sonra eski ciddi haline döndü. Kafası yeniden yana düştü. Kendini kaybetmişti. Hipnozcu bir kere daha seslendi. Cevap yoktu. Seans sona ermişti. Luke'un gösterisi bu anlamsız kelimelerle kapanmıştı. Luke'a kulaklık mikrofonunu tıklattı. Bayıldı. Makineyle sökelim ve onu uyandırma odasına alalım. Tek kelime etmeden Thriller ve hemşireler salona geçti. Diğerleri hala kımıldamadan duruyordu. Sanki koku ve soğuk azalmıştı. Yerine bir uğultu almıştı. İnsanlar rahatlamak, bir şeyleri paylaşmak için konuşuyorlardı. Ve özellikle de acilen gerçeğe dönmek için. Konuşmalar arasında farklı bir mırıldanma duydum. Peder Kas gözlerini ellerinin arasına almış, sımkı sıkı tuttuğu ritüeli sabitlemiş mırıldanıyordu. Yavaş hareketlerle kabindeki konsolun ve makinelerin üzerine su serpiyordu. Her seferinde kutsal su, şeytan kovucu rahip, şeytanın ardından temizlik yapıyordu.